Ayrım 26.
Aynı yıl Bulgarlar bağımsız kilise için verdikleri mücadeleyi kazanmışlar ve ulusal kiliselerini, yani Bulgar ekshârlığını kurarak Fener Patrikhanesi'nin denetiminden çıkmışlardı. Şimdi daha radikal bir mücadeleye geçebilirlerdi. Haziran 1872'de Namık Kemal İstanbul'da İbret gazetesini çıkarmaya başladı. Gazetede Osmanlı vatanseverliği ve meşveret usulü deyimiyle meşruti rejimin getirilmesi gibi düşünceler işleniyordu. Babı Ali diktatoryasının Ali Paşa'nın kişiliğine bağlı olmadığı anlaşıldı. Mahmud Nedim Paşa'nın sadrazamlığı yeni düşünceler kadar bürokrasinin muharip kanadı içinde daha boğucuydu. Balkanlarda ulusçuluk nihai hedefe doğru harekete geçmişti. Temmuz 1875'te Bosna Hersek'te ayaklanma başladı. Kötü yönetim ve ekserisi Müslüman olan yerli toprak sahiplerinin baskısı nedeniyle köylüler de bu ayaklanmaya katılıyordu. Kuşkusuz Hristiyan köylüleri kışkırtan dış devletleri Sırbistan, Rusya, Avusturya diye saymak pek hatalı sayılmaz. Ardından aynı olaylar Bulgaristan'a sıçradı. Ekim 1875'te Mahmud Nedim Paşa Osmanlı borçlarının ödenmesini durdurdu. Yani ilk moratoryumu ilan etti. Bu dış devletlerin hiç hoş karşılamadığı bir gelişmeydi. 6 Mayıs 1876'da Selanik'teki bir olay büyüdü ve Fransa ile Almanya konsoloslarının öldürülmesiyle sonuçlandı. Suçluların dış baskılarla yargılanıp idam edilmesi bu sefer Müslüman halkı galeyana getirdi. 10 Mayıs 1876'da Fatih Bayezid Süleymaniye medreselerinin talebesi Baba Ali'ye yürüdüler. Sadrazam Mahmud Nedim Paşa'nın ve Şeyhülislam'ın azlini istiyorlardı. Sonraları Sultan II. Abdülhamit bu isyanı Mithat Paşa'nın hazırladığını ileri sürmüşse de ayaklanma herhangi bir yönetici veya politikacıdan bağımsız ve kendiliğinden oluşmuş görülmektedir. 2 gün sonra Sadrazam ve Şeyhülislam azledildi. Mütercim Rüştü Paşa sadarete, Hüseyin Avni Paşa Seraskerli'ye ve Hasan Hayrullah Efendi Şeyhülislamlığa getirildi. Yeni kabine ile padişah arasında soğukluk devam ediyordu. Mithat Paşa da şurayı devlete getirilmişti. Veliaht Murat Efendi'nin bu grubun favorisi olduğu biliniyordu. Birkaç yılı dolduran şu olaylar meşruti rejimin getirilmesi veya benzer bir gelişmenin sonucuydu. Birkaç kişinin kafasında aniden oluşan bir tasarının bir tesadüf ve oldu bittiyle sahnelenmesi veya dışarıdan yabancıların tertipledikleri bir olay değildi. 1876 Mayıs sonunda Hüseyin Avni Paşa, Kayserili Ahmet Paşa yani Bahriye Nazırı, Askeri Mektepler Nazırı Süleyman Paşa'dan oluşan darbeci asker grubu Dolmabahçe Sarayı'nı kuşattı. Sultan Abdülaziz hal edildi ve Haziran başında Sultan 5. Murat tahta çıktı. Liberal fikirli padişahın hükümdarlığı uzun sürmedi. Bu arada Sultan Abdülaziz intihar etti. Bazı yetersiz delillerle o günden bugüne düşük padişahı darbeci takımın öldürdüğü hep tekrarlanır. Gerçekte ileri sürülen bu gibi deliller kadar başka çağdaş deliller de bu olayın gerçek olmadığını, Sultan II. Abdülhamid'in Mithat Paşa'yı ortadan kaldırmak için hazırladığı uydurma bir isnat, iftira olduğunu tekrarlar. Örneğin Mabeyinci Fahri Bey'in kaleme aldığı İbret Nüma adlı anıları böyle bilinen bir tanık belgedir. Dipnot yeni harflerle basımı İbret Nüma yayını hazırlayan B.S. Baykal Ankara TTK 1968. Bu karışıklıkta Sultan 5. Murad'ın tahtta kalamayacak kadar hasta olduğu anlaşıldı ve tahttan indirildi. Beklenmeyen taht adayı 2. Abdülhamit liberal darbeci gruba anayasayı ilan edeceği teminatını verdi. Aslında iç ve dış zorunluluklar karşısında kimse de direnecek cesaret yoktu. Bulgaristan olayları yüzünden Rumeli'de Beynelmilel kontrol kurulmasını isteyen büyük devlet elçileri İstanbul'da bir konferans toplamışlardı. İsyan ve savaş tehlikesi ufuktaki mali iflas görüntüsüyle birleşmişti. 1876 yılının Aralık ayında imparatorluk yöneticileri anayasayı ilan eden top sesleriyle bu zorluklara meydan okuyor gibiydi. Anayasa her şeyi düzeltir sanıyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun anayasal monarşi sistemine geçişi, Balkan Slavlarının, Bosna, Hersek ve Bulgaristan olayları, ayaklanmaları 1875 ile 1877 Osmanlı-Rus Savaşı arasındaki devreyi kapsar gibi görünür. Gerçekten de Baba Ali bürokrasisinin mutlak hükümranlığı kısa parlamenter dönem süresince devlet ve toplum hayatından çekilmiş gibiydi. Bu dönemin kısa süren deneyimi Türkiye'nin toplumsal siyasal hayatında ne olursa olsun önemli bir yenilikli ve geleceğin inkılaplarını hazırlayan bir aşamaydı. Tarihi dönemlendirme çabaları her zaman için bir hata payı taşır ama böyle bir usulü izlersek 19. yüzyıl başından itibaren Osmanlı Devleti'nin reform asrı diyebileceğimiz dönem yerini artık inkılap asrına devrediyor diyebiliriz. Türkiye'nin siyasal hayatında fikir hareketlerinde yapısal bir değişme başlamıştı. Meşrutiyet hareketi padişahın değil, yukarıda da belirttiğimiz gibi aslında Baba Ali'nin mutlakiyetçiliğine karşı gene Baba Ali'nin bir kadrosu tarafından başarılmıştı. Aslında Sultan Abdülmecid ve Abdülaziz devrinin Sultan II. Abdülhamit dönemine göre farklı bir yanı, hükümdarın kişisel diktatoryasından çok sadrazamların ve etrafındaki kadronun aydın dikta dönemi olmasıydı. Baba Ali yönetimde ehliyet ve etkinliğini yitirdiği an, bu Mahmud Nedim Paşa sadaretine rast gelmektedir, husumeti üzerine çekmiştir. Meşrutiyete geçiş bir büyük ihtilalle değil, gene yönetici grubun içindeki bir başka grubun başkaldırmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu doğrudur. Bu ilginç görünüm günümüz tarihçiliğinde değişik yorumlamalara neden olmaktadır. Bir yoruma göre haris bürokratların darbesi ve bir sapkınlıktır. Bir başka yoruma göre devletin devlet içinde gerçekleştirdiği bir dönüşümdür. Birinci yorum sahipleri genellikle imparatorluğu mahva götüren gayri ciddi bir hareketten, ikinci grup ise tabandan gelmeyen ve demokratik bir gelenek yaratmayan yüzeysel bir reformdan söz eder. Bürokratların bir kısmı bu hareketin öncülüğünü niçin yapmıştır sorusunun cevabını geniş bir tarihi ve coğrafi platformda aramak gerekir. Bu olay sadece iki grup bürokratın birbiriyle basit bir çekişmesinin veya sarayı hedefleyen bir iktidar hırsının sonucu değildir. Yaşanan çağın ve ülkenin gerçeklerinden kopuk bir aydın bürokrat fantezisinin eseri hiç değildir. Çok genç yaşlarından beri Baba Ali bürokrasisinin havasında yetişen memurların meşrutiyet gibi bir ideal etrafında toplanarak muhalefet yapmalarının nedenlerini ön planda imparatorluğun o günkü coğrafyasının ve siyasal havasının renkliliğinde aramak, 18. yüzyıldan beri Balkanlarda görülen gelişmelerin etkisini unutmamak gerekir. Balkanlar o zaman Osmanlı ülkeleriydi ve İstanbul'a örneğin Orta Anadolu'dan daha yakındı. Türkiye tarihinde ortaya atılan ilk anayasa tasarısı da Balkanlardaki ulusçu hareketin eseridir. 1867 yılında Avusturya-Macaristan monarşisinin anayasa örneğini izleyen Bulgar Gizli Merkez Komitesi, Sultan Abdülaziz'e Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgar Çarlığı çifte tacından oluşan bir hükümdarlık teklif etti. Bu çifte monarşi de sultan hem Osmanlı sultanı hem Bulgar çarı olacaktı. Bulgaristan'ın nasıl yönetileceğini öngören 21 maddelik bir federe Bulgar anayasası bu teklife eklenmişti. Metnin 6 maddesi Bulgar kilisesinin bağımsızlığıyla ilgili olup, ilk 15 maddesi ise Bulgaristan'ın parlamenter bir rejimle nasıl yönetileceğini düzenlemekteydi. Dipnot: Bulgarsko Vuzrajne Hristo Matija Po Istoriya na Bulgarija. Editör H. Hristov G. Gancev. Cilt 2, Sofya 1969, sayfa 324-332'de bu metin yer almaktadır. Anayasal monarşi istekleri Baba Ali'nin dışında Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok çevrelerinde yaygınlaşmaktaydı. Anayasacı hareketin gelişmesini bu nedenle iki odak etrafında gözlemek durumundayız. Birinci odak, bürokrasinin içinde yer alan muhalif bir grubun devlet ve topluma bakıştan ve ideolojileriyle Tanzimat dönemini birinci kuşağından ayrılan Yeni Osmanlılar dediğimiz bir grubun varlığıdır. Yeni Osmanlılar aslında nasıl bir gruptu, meşrutiyet hareketiyle ilgilerinin derecesi neydi gibi bir soruyu burada ayrıntılara girmeden cevaplamalıyız. 1850'lerdeki mahiyeti karanlıkta kalan Kuleli vakasını göz önüne almazsak, 1860'lardan beri siyasal muhalefetin oluşup biçimlendiğini söylemek mümkündür. Kuşkusuz bu muhalefetin üyeleri birbirinden farklı düşüncelere sahip olacaklardı. Hiçbir büyük veya küçük çapta hareketin üyeleri toptancı bir düşünce eleğinden geçirilemez. Bu grup bir parti oluşturmamıştır ama Osmanlı bürokrasisinin içinde muhalif düşüncelerin oluşmasında etkili olmuşlardır. İkinci odak, değindiğimiz üzere doğrudan doğruya Balkan ulusçuluğudur. Meşrutiyetçi darbeyi zorlayan iç ve dıştaki baskılar ve gelişmelerde imparatorluğun içindeki bu 100 yıllık akımın ve hareketlerin büyük payı vardır. Aziziye döneminin bir çöküntüyle kapanmasında Balkanlardaki bu hareketin nihai perdesinin, yani ayaklanmaların payı büyüktür. Aralık 1876'da Kanuni Esası'yı ilan eden topların atılmasında aksi yönden bir payı olan Avrupa baskısı da bu ayaklanmanın sonucu sahneye çıkmıştı. Ancak meşrutiyet rejimi buna rağmen bazılarının ileri sürdüğü gibi bir Avrupa reçetesinin eseri değildir. Büyük ölçüde Osmanlı kafasının eseridir. Aslında Avrupa meşrutiyet rejimi ve parlamento ile hiç ilgili değildir. Rusya böyle bir rejimin düşmanıydı. Avusturya'da antipatiyle karşılıyordu. İngiltere ve Fransa ise bu rejimi Osmanlılara yakıştırmıyorlardı. Hatta parlamentonun kurulup çalışabileceğine bile inançları yoktu. Meşrutiyetin bir çare olduğu Rumeli vilayetlerinde valilik yapıp iyi idarenin böylece gerçekleşebileceğine inanan Mithat Paşa gibi sivil bürokratların ve belki benzer gözlem ve sonuçları edinmiş askerlerin kafasında vardı. Anayasanın ilanıyla Avrupa baskısının şiddeti bir müddet için önlenmiş olabilirdi. Ama tamamen önlenemediğini Rusya ile çıkacak savaş ve Avusturya'nın olumsuz tutumu göstermiştir. Anayasal hareket bizim siyasal modernleşme tarihimizdeki ilk siyasal muhalefet grubuyla, yani yeni Osmanlılarla birlikte anılır. Osmanlı İmparatorluğu'nun modern siyasal fikir ve eylem tarihinde yeni Osmanlılar dediğimiz grup ilk bakışta kendine özgü görünen ama Orta Doğu ile İngiliz ve Fransız Müslüman kolonilerinde benzerleri bulunan düşünce ve eylem adamlarından oluşan bir gruptur. Yeni Osmanlılar deyiminin Fransızca'ya tercümesi genç Osmanlılar anlamında Jeune Ottoman olmalıdır. Fakat Avrupalılar arasında Osmanlı'nın ulus nitelemesi olarak bir anlamı olmadığından Jeune Türkler, Jeune Turks çevirisi çaygınlaşmış ve imparatorluktaki örgütlü siyasal muhalefet hareketleri bu deyimle anıla gelmiştir. Dipnot, bu terimi Paris'te yeni Osmanlıların hamisi Mustafa Fazıl Paşa'nın kullandığı kabul görünen bir mütearifedir. Oysa 19. yüzyıl ortalarında başlayarak imparatorluğun yıkılışına kadar süren bütün siyasal muhalefeti bir potada değerlendirmenin bir anlamı ve olanağı yoktur. Bizim tarihçiliğimizde yapılan yeni Osmanlılar ve Jön Türkler ayrımı bu nedenle zamanlama kadar ideolojilerin ve örgütlenmelerin ve eylemin niteliğini belirleyen çizgiler açısından da gerekli, doğru bir ayrımdır. Sultan Abdülaziz döneminin yeni Osmanlıları, 2. Abdülhamit döneminin Jön Türkler diye tanıdığımız muhalif kuşağının aksine örgütlenme ve gizli siyasal faaliyet alanında ustalığa, hatta belirli prensiplere ulaşabilmiş bir grup değildi. Grubun içinde ideolojiden çok ideolojiler vardı. Bu ideolojiler de aslında kesin çizgilere ve tutarlı açıklamalara gelecek gibi değildi. Yeni Osmanlıların siyasi fikirleri daha çok anayasal monarşi etrafında toplanmaktaydı. Fakat bu anayasalcılık konusunda da onların asgari müştereklerini tespit zordur. Kısacası yeni Osmanlılar siyasal programlarında belirli çizgiler olan ve politik eylemlerinde uyum sağlamış aydınlar değildiler. Ancak aydındılar ve muhalefetleri baştaki yöneticilerden çok var olan siyasi rejime ve ülkenin yaşadığı hayata karşıydı. Yani yeni Osmanlılar artık toplumsal bir bilinç sahibi olan tarihe ve geleceğe özgürce bakmaya başlayan Osmanlı aydınlarıydı. Yeni Osmanlılar Avrupa dünyasını ve siyasal düşününü sağlıklı bir biçimde belki tanımıyorlardı. Bürokrasinin hırslı, iddialı üyeleriydiler. Osmanlı klasik kültürüyle tanışıklıkları kadar Avrupa dünyasını tanımasalar da Batı'ya eski devrin Türklerinden daha çok ilgi duyuyorlardı. Mücadele ve muhalefet biçimlerinde eski bürokrasinin kalıntısı olan kişisel çekişme ve entrikaya da rastlanır. Nihayet yeni Osmanlıların düşünceleri anayasacı liberalizmin çizgilerinden modernist İslamcılığa, hatta olgunlaşmış bir Türkçülüğe ve sosyalizme kadar çeşitli görüşleri içeren renkli bir yelpaze oluşturur. Daha da ilginci bütün bu görüşlere çoğun aynı kişide rastlanabilmesidir. Ama yeni Osmanlılar hareketinin tarihi önemi, sonraki siyasal fikir ve örgütlenmelerin onların mirası üzerinde serpilip yaşamalarıdır. Yeni Osmanlılar bir bakıma bürokrasinin üst katmanlarına karşı direnişe geçen memurlar topluluğudur. Diğer yandan aydın despotizmi denen dönemi kapatan Abdülaziz'in son yıllarındaki buhran bu muhalefeti güçlendirmiştir. Gayrimemnun genç bürokratlar arasında her zaman görülen klasik tipteki muhalefetin artık modern bir siyasal içerik kazanmaya başladığını belirtmek gerekir. Muhalefet artık bürokrasinin bir grubunun öbür grupla yürüttüğü tipik siyasal eleştiri ve gruplaşma haline dönüşüyordu. Usulü meşveret diye özetlenen parlamentarizm özlemi böyle bir gelişmenin ifadesidir. Yeni Osmanlılar grubu ve hareketi tarihçilik ve düşün hayatımızda farklı değerlendirmelere konu olmuştur. Klasik görüş yeni Osmanlıların meşrutiyet ve insan haklarının getirilmesi konusundaki mücadelelerinin yüceltilmesidir. Burada bir düz tarih çizgisinden belirli bir tarihsel amaca ve yaşamaya yönelik yorumculuktan söz edebiliriz. Bu yorumun tepkisi de gene aynı yöntemi izleyen farklı bir renk niteliğindedir. Yeni Osmanlılar hareketinin Avrupa'nın oyuncağı olduğu gibi tezler abartılı düğüm olaylarla konspiratif bir tarihçi üslubuyla kaleme alınmıştır. Bu yorumların her birinin mutlaka belli bir dünya görüşüne angaje olmadığını da belirtmek gerekir. Yeni Osmanlılar hareketinin kronolojisi henüz tam ve sağlıklı olarak tespit edilebilmiş değildir. Yeni Osmanlılar hareketi ve grubun üyeleri birkaç klasikleşmiş incelemenin ve Ebu Ziya Tevfik gibi çağdaşları olan gözlemcilerin anlattıklarıyla sınırlı kalmaktadır. Yeni Osmanlıların 1876'da Osmanlı Anayasası'nın ilanına katılım dereceleri bile henüz yeterince aydınlanmış değildir. Anayasa fikrinin oluşmasında ve yayılmasında bu aydınların payı önemlidir. Ama meşruti rejimi gerçekleştiren askeri darbede, yani Sultan Abdülaziz'in hali, böyle bir ideale uzak insanların rolü daha önemliydi. Bu son olayda da Mithat Paşa öncü grubun içinde adeta tek liberal, liberalist değil olarak kalmaktadır. Nihayet yeni Osmanlıların zamanla muhalefeti bırakıp düzenle bütünleşen ve bütünleşmeye hazır kapı kulları olduğu hükmünde Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi, Mizancı Murat, Ebu Ziya Tevfik, Çapanoğlu Agah Bey, Reşat Nuri Bey, Beşir Fuat ve Ahmet Mithat gibi renkli bir grubun fikri yapıları ve eylemleri yakından incelendiğinde doğrusu çok tartışılır bir değerlendirmedir. Liberal bir ortama ve parlamentarizme duyulan özlemin saltanata karşı çıkmak demek olmadığı, hatta bu düşünürlerin kiminde parlamentarizm ve liberalizmin bizimkinden uzak anlam ve çağrışımlar yarattığı görülmektedir. 19. yüzyıl aydını reform ve batı kavramlarına kuşkusuz bizden farklı yaklaşımlar içindeydi. Ama bu yaklaşımlar bir yerde bizim bugünkü düşünümüzün de temelini oluşturmaktadır. En azından ilk kuşak Osmanlı aydını ikinci meşrutiyeti gerçekleştiren Jön Türklerden daha gelenekçi düşünce kalıplarına sahiptiler. Ama onların öncüsüydüler. Zaten Türkiye tarihinde birinci ve ikinci meşrutiyet devirleri diye bir ayrım, kültürel ve siyasal düşünce ve örgütlenme yönünden görülen farklılığı birleştiren bir dönemlendirmedir ve tarihçi için bu açıdan anlam ifade eden bir ayrımdır. Yoksa hukuki yönden 1876'da ilan edilen anayasa imparatorluk yıkılana kadar yaşamıştır. Yeni Osmanlılar Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş mekanını kapsayan bir siyasal muhalefet örgütü olmadığından içlerinde Balkan uluslarından hatta imparatorluğun diğer bölgelerinden üyeler yoktu. Bu muhalefet grubunun yurt dışındaki eylemlerini de çağdaş Rusyalı devrimcilerin Avrupa'daki muhalefet hareketine benzetmek mümkün değildir. Yeni Osmanlılar somutlaşmış bir gizli örgüt değildi. Avrupa'da despot yönetimi eleştiren ilk muhalif gazete muhbir çıkmadan önce bazı muhalif bildiriler dağıttıkları da anlaşılıyor. Dipnot, bölümün başındaki takvimi ve kayde zikredilen olay. Bütün bunların dışında yeni Osmanlıların Türkiye tarihindeki yerlerini parlamentarizm mücadelesiyle sınırlandırmamalıyız. Bu aydın kuşağı edebiyattan gazeteciliğe, orta eğitimden çocuk terbiyesine, tarihten ekonomiye kadar her alana el atmış, en azından 19. yüzyıl toplumunun dikkatini bu konulara çekmişlerdir. Yanlış veya doğru, belki eksik bilgi ve yorumlarla Osmanlı toplumundaki kurumların değişmesi gerektiğini, bunların Avrupa uygarlığı karşısındaki konumunu tartışmışlardır. Muhafazakar düşünceliler bile Osmanlı toplumsal kurumlarını tümüyle gözden geçirmiş, eleştirmiştir. Yaklaşımlarında ister batıcı ister batıya karşı olsunlar, Osmanlı düşün hayatına batıyı getiren ve tartışan öncüler olduklarına kuşku yoktur. Bu tutum ve tartışmayla birlikte yeni Osmanlılar toplumlarında yeni bir arayışı başlatan aydınlardı. Bu aydınları ve Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyılını Osmanlı coğrafyasıyla birlikte değerlendirdikçe meşrutiyet olayı daha iyi aydınlanmaktadır. Siyasal tarih yazıcılığımızla meşrutiyet rejimini bir rastlantı, dar bir grubun darbesi olarak değerlendirmek, toplumsal ve siyasal gelişim çizgisindeki yerini küçümsemek az rastlanan bir kanı değil. Bu kanının iki noksan değerlendirmeye dayandığını söylemek mümkündür. Monarşilerden anayasal düzene geçiş olayını örnekleriyle geniş ve mukayeseli bir biçimde incelemek birinci nedendir. İkincisi Osmanlı İmparatorluğu'nu bugünkü Türkiye halkının imparatorluğu sayıp geniş sınırlar içindeki coğrafya parçalarının ve etnik grupların durumundaki farklılıkları, farklı gelişmeleri incelememektir. İçe dönük, etnosentrik yaklaşım 19. yüzyıl Osmanlı tarihini incelemeye ve değerlendirmeye en önemli engeldir. Çünkü günümüzdeki tarihçilerin tersine 19. yüzyılda imparatorluğu yönetenlerin gözü ve dikkati her an için ister istemez Doğu Trakya ve Küçük Asya'nın ötelerine yönelikti. Nihayet parlamenterler monarşiye geçiş olgusu İngiltere ve 19. yüzyıl Fransa'sı örnekleriyle sınırlı değildir. 19. yüzyılda mutlak monarşiyi değiştiren anayasal gelişmelerin birçok ülkede böyle dar gruplar tarafından başlatılması sadece Osmanlı ülkesine özgü değildir. Doğu Avrupa ülkelerinde 19. yüzyılın devrim hareketleri özellikle eski seçkinler arasında başlamış ve çok kere de onların öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. Osmanlı anayasal hareketi de dar bir grup tarafından başarılmıştı. Hazırlanan anayasa taslağı gerçekte despotizme birçok kapıyı açık bırakıyordu. Ama Profesör Tunanya'nın deyimiyle Mithat Paşa ve etrafı da bu aksak anayasa ile geleceğin gelişmelerine kapıyı bir daha kapanmamak üzere açmışlardı. O gün başlayan ve bugüne kadar süren bir anayasa romantizmi toplumsal siyasette hakim olmuştur. Anayasa ile her sorunun çözümleneceği ve toplumsal siyasal gelişmenin bu sayede sağlanacağına inanılmıştır. Yüzyılı aşkın deneyim bunun böyle olmadığını göstermiştir. Ama bir bakıma her anayasa ve anayasal hareketin daha ileri özlemler yarattığı ve gelişmeler doğurduğu da görülmektedir. Yaygın olarak tekrarlanan bir yanlışla 1876 Anayasası'nın Belçika Anayasası'ndan uyarlanarak kaleme alındığıdır. Oysa komisyon o zaman mevcut hemen hemen bütün anayasaları gözden geçirmiştir. Hatta Sait Paşa Fransız Cumhuriyet Anayasası'nı çevirmiş ve Cumhurbaşkanı yerine padişah ünvanını koymuştu. Ortaya çıkan taslak bu nedenle bize özgü bir metindi. Sadece bir karma metin olması nedeniyle değil hiçbir yerde görülmeyen hükümleri vardı. Mesela padişaha kamu selameti için sürgün yetkisi veren ve temel özgürlükler ve yargı güvencesiyle bağdaşmayan 113. madde gibi. 19 Mart 1877'de toplanan ilk Osmanlı parlamentosu etnik ve dini yönden o çağın kozmopolit Avrupa imparatorluklarının parlamentolarında bile görülmeyen bir renkliliğe sahipti. Mebusan Meclisi'nin bu kozmopolit yapısı yüzünden meşrutiyetin imparatorluğu yıkıma götüreceği o günden bugüne çok tekrarlanan bir slogandır. Parlamento olsa da olmasa da sadece Hristiyan Balkan uluslarının değil, Arap, Türk ve Arnavut ulusalcılığının da gelişeceğine kuşku yoktur. Zaten tarih başlangıçta Osmanlıcı bir çerçevede konfederatif programlar öneren Arnavut ve Arap ulusalcılıklarını kaçınılmaz bir biçimde bağımsızlık istemeye itmiştir. Avrupa'nın iktisadi, kültürel ve toplumsal yönden en geri kalmış imparatorluğu anayasal monarşiye kendinden daha gelişmiş Rusya Çarlığı'ndan önce geçiyordu. Bu siyasal sıçramayı hazırlayan reformların ülkenin siyasal kültüründe de önemli bir gelişme yarattığını kabul etmek gerekir. Günümüz Türkiye'sinin bilinçli değerlendirilmesi gereken Osmanlı mirası budur. Tanzimat dönemi 11. yüzyıldan beri Batı ile ilişkide olan çarpışan bir toplumun iktisadi, sınai, Batı uygarlığı karşısındaki bir direnişidir. Örnek yoktu. Bu alanda da ecdadımız bir öncülük yapmak ve yeni dünyanın şartlarına uymak zorundaydı. Bu tenkit edilen batılılaşmadan kendini kurtarabilen bir doğu toplumu da yoktur. Ama Tanzimat bir imparatorluk geleneği içinde yürütülen bir hareketti. Gelişmeler istensin istenmesin bu gelenekten gelen yöneticiler tarafından göğüslenmiştir. Uzun ve sancılı bir asır halen sürmektedir. Hüküm vermek hiç tarihçi için zordur. Çünkü Tanzimat devri tarihi her şeye rağmen önemli bir dünya parçasının bir geniş coğrafya üzerindeki kavimlerin tarihidir. Kapanmış bir bilinç değildir, dramatik gelişmelerle halen yaşayan bir tarihtir.